sayfa 239. 10. bölüm. Simon Endia'nın salı akşamı postaya verdiği mektup perşembe sabahı Zürih'teki Handelsbank'a ulaştı. Verilen talimat gereğince Bruges Credit Bank'taki Bay Keith Brown'un hesabına telexle 10.000 sterlin havale edildi. Öğleye doğru telexi alan Bay Goosens gelen paranın yarısını Bay Brown'un Londra'daki West End Bankası'ndaki hesabına postaladı. Aynı gün öğleden sonra 4'e doğru bankaya uğrayan Shannon istediği paranın gelmiş olduğunu öğrendi. Müdüre çıktı ve ertesi sabah 3.500 sterlin çekmek istediğini, bu paranın hazır olmasını rica etti. Müdür paranın 11.30'da hazır olacağını söyledi. Aynı sabah 9'u biraz geçe Martin Thorpe elinde bir önceki cumartesiden bu yana edindiği bilgileri içinde topladığı dosyasıyla Sir James Manson'ın odasına girdi. İki adam birlikte küçük listeyi gözden geçirdiler. Ticaret odasındaki kayıtların salı ve çarşamba günü çıkarılan fotokopilerini incelediler. Bu iş bitince Manson arkasına yaslandı ve gözlerini tavana dikti. "Bormak hakkındaki bilgilerin doğruluğundan kuşkulanmıyorum," Martin dedi. "Ama niçin şimdiye kadar biri çıkıp da bu şirketi almamış?" Bu soru Martin Thorpe'un da aklına gelmiş, kendi kendine cevaplandırmak için bir önceki gün boyunca düşünmüştü. Bormak Ticaret Limited şirketi 1904'te kurulmuştu. Amacı geçen yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve temeli Çin ırgatların köle işçiliğine dayanan geniş lastik tesisleri kurmaktı. Girişimci ve insafsız bir İskoç olan Ian McAllister tarafından Borneo'da kurulmuş, adını da buradan almıştı. Ian McAllister 1921'de Sir unvanını kazanmıştı. Bir iş adamından çok inşaatçıyı andıran McAllister, 1903'te bir grup Londralı iş adamıyla ortak olmuş, bir yıl sonra da Bormak'ı kurarak 500.000 pay senedini piyasaya sürmüştü. Bir önceki yıl 17 yaşındaki bir kızla evlenen McAllister, 150.000 senet alarak yönetim kurulunun hayatı boyunca da lastik tesislerinin başına geçmişti. Kuruluştan 10 yıl sonra Londralı iş adamları İngiliz ordusuna lastik sağlayan şirketlerle kazançlı anlaşmalar yapmışlardı. Bu olayın hemen ardından 4 şilin olan pay senetlerinin değeri birden 2 sterline fırlamıştı. Savaştan yararlananların saltanatı 1918'de sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şirketin kazancında bir düşme görüldü. Ama 1920'lerde arabaların tekerlekleri için lastik gerekince pay senetleri yine değerlendi. Bu kez pay senetlerinin sayısını 2 katına çıkardılar. Böylece piyasadaki senetleri 1 milyona çıktı. Aynı zamanda Sir Ian'da bir misli daha senet alarak 300.000 senedin sahibi oldu. Bundan sonra bir daha senet çıkarmadılar. Piyasadaki durgunluk senetlerin fiyatında bir düşme yaratmış, ancak 1937'de durumlarını düzeltebilmişlerdi. Aynı yıl çıldıran bir Çinli ırgat eline geçirdiği keskin bir bıçakla uyumakta olan Sir Ian'a saldırmış ve tatsız bir şaka yapmıştı. Gariptir ama Sir Ian kan zehirlenmesinden öldü. Yardımcısı onun görevini aldı ama onun kadar yetenekli olamadığından fiyatlar yükseldikçe üretim azaldı. Patlayan İkinci Dünya Savaşı da şirketin durumunu düzeltemedi. 1941 Japon istilası da canlarını okudu. 1948'de Endonezya'nın Hollanda'nın elinden aldığı Borneo ve Hollanda Doğu Hint adalarında giriştiği millileştirme hareketi bu şirketin ölüm ilanı oldu. İngiliz Kuzey Borneo'su ile Endonezya Borneo'su arasında çizilen sınırdan sonra şirketin tesisleri Endonezya sınırları içinde kalmış ve hiçbir ücret ödenmeden ellerinden alınmıştı. Şirket 20 yıldır bu işin ucunu bırakmıyor, servetini geri almak için Sukarno'ya sonuçsuz kalan davalar açıyordu. Bu arada pay senetleri de gün geçtikçe değerini yitiriyordu. Martin Thorpe inceleme yaptığında bir pay senedinin değeri 1 şilindi ve bir önceki yıl en çok 1 şilin 3 peniye yükselmişti. Yönetim kurulu 5 müdürden oluşuyordu. Şirketin yasasına göre karar almak için bu 5 kişiden ikisinin bir araya gelmesi yeterliydi. Şirketin adresi çıka çıka şirketlere hukuk danışmanı bulmak için kurulmuş bir iş yeri yapısının eklentisi çıktı. Şirketin yönetim kurulunda da olan şirket temsilcisi burada görevliydi. Şirketin eski bürosu masraf çok olduğu için kapatılmıştı. Yönetim kurulu pek sık toplanmazdı. Yönetim kurulu başkanı Sussex'te yaşayan yaşlı bir adamdı. Bu adam Sir Aya'nın yardımcısının küçük erkek kardeşiydi. Ağabeyi Japon Savaşı'nda ölünce pay senetleri ona kalmıştı. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, hukuk danışmanı olan şirket temsilcisi ve hepsi de uzakta oturmakta olan üç üyeden biri katılırdı. Yılda bir üstünde tartışılması gereken bir iş çıkardı. Şirketin tek geliri ise General Suharto'nun başkanlığını yaptığı Endonezya hükümetinin ara sıra gönderdiği tazminattı. Bu 5 üyenin elinde bulunan senetlerin yüzdesi toplam senetlerin ancak %18'iydi. %52'si ise ülkenin çeşitli yörelerinde oturan 6500 insanın elindeydi. Kayıtlarda görüldüğüne göre bunların büyük bir bölümü evli ve dul kadınlardaydı. Bu da senetlerin bir yere bırakılıp unutulduğunu kanıtlıyordu. Thorpe ve Manson'ın ilgisini çeken konu bu değildi. Eğer kapı kapı dolaşıp bu senetleri toplamaya çalışırlarsa hem bu iş yıllar sürer hem de borsacıların haberi olurdu. Onların ilgisini çeken tek elde toplanan 300 bin senetti. Bu senetler dul bayan McAllister'ın elindeydi. Acaba niçin bu senetler paravan şirket bulmak için uğraşanlarca ele geçirilememişti? Her bakımdan böyle bir iş için uygundu ve İngiltere dışındaki istenilen bir ülkeden istenilen malı getirme izni vardı. Eğer ölmediyse 86 yaşında olması gereklidir Thorpe sonunda. Kensington'da sıkıntı verici bir evde uzun süredir hizmetinde çalışan bir kadın hizmetçi ya da ne diye adlandırılıyorsa onunla birlikte oturuyor. Senetleri satın almak isteyen biri mutlaka çıkmıştır dedi Manson. Ne diye hala elinde tutuyor? Belki satmak istemiyordur dedi Thorpe. Ya da almaya gelen insanları beğenmedi. Yaşlı insanlar bazen gülünç olur. Pay senetlerinin alım ve satımında mantıksız davrananlar yalnızca yaşlı insanlar değildi. Birçok müşterinin elindeki senetleri almaya gelen borsacıyı iyi fiyat verse bile reddettiği bir gerçekti ve bunu sırf gelen adamı beğenmedikleri için yaparlardı. Sir James Manson koltuğundan öne doğru uzandı, dirseklerini masaya dayadı. Martin, o yaşlı kadın hakkında bilgi edin. Kim olduğunu, ne düşündüğünü, neyi beğenip neyi beğenmediğini, neleri sevdiğini, hepsinden de önemlisi en zayıf noktasını öğren. Mutlaka zayıf bir yanı olmalı. Karşı duramayacağı ve uğrunda şirketi satabileceği küçücük bir şey olmalı. Bu para olmayabilir, olacağını da sanmıyorum. Çünkü şimdiye kadar ona para öneren çıkmıştır. Ama başka bir şey olmalı, bulmalısın. Thorpe gitmek için ayağa kalktı. Manson eliyle işaret ederek onu masasının yanına çağırdı. Masasının çekmecesinden birbirinin aynı 6 form çıkardı. Bunlar İsviçre'deki Zwingli Bankası'nda hesap açtırabilmesi için gerekli olan formlardı. Kısa ve öz olarak ondan ne yapmasını istediğini anlattı ve Thorpe başıyla onayladı. ''Yarın sabah uçağında kendine bir yer ayırt, akşama da dönersin.'' dedi Manson yardımcısı odadan çıkarken. Simon Endy'in saat 2'yi biraz geçe Shannon'ı dairesinden aradı. Shannon ona paralı askerlerin yapmaya başladığı işler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Manson'ın yardımcısı Shannon'ın ayrıntılı ve özenle bilgi vermesinden hoşnuttu. O söylerken defterine not alıyor ve böylece Sir James'e vereceği raporu kolaylıkla hazırlıyordu. Shannon günlük raporunu verdikten sonra isteklerine geçti. Pazartesi öğleye kadar İsviçre'deki banka hesabınızdan 5000 sterlinin Lüksemburg Bankası'ndaki Kate Brown adına olan hesabıma telexle havale edilmesini istiyorum dedi Endy'ye. Bir 5000 de çarşamba sabahı Hamburg'daki Landesbank'ın merkez şubesine gönderilmeli. Londra'ya getirdiği 5000 sterlini nelere harcadığını kısaca açıkladı. Bruges'deki hesabına 5000 sterlini yedek olarak havale edilmesini istedi. Lüksemburg ve Hamburg'a gönderilecek paraları bir iş konuşması yaparken parasının olduğunu kanıtlamak için istediğini söyledi. Daha sonra kalan paranın Bruges'e alınacağını, harcamaların ne kadar olduğunu bildireceğini de ekledi. ''Ben yine de bugüne kadar olan harcamaların bir listesini yapacağım.'' dedi Endy'ye. ''Ama bunları sana göndermem için mektup adresini bilmem gerekiyor.'' Endy'nin Walter Harris adına kiralamış olduğu bir posta kutusunun adresini verdi. Bir saat içinde Zürih'teki bankaya Lüksemburg ve Hamburg'a 5000 sterlin göndermesi için talimat göndereceğini söyledi. Koca Jean Dupre saat 5'te Londra Havaalanı gümrüğünden çıktı. En uzun yolculuk 12 olmuştu. Bir önceki gün Cape Town'dan Johannesburg'a gelmiş, geceyi burada geçirmişti. Sabahleyin Güney Afrika Hava Yolları'nın Siyah Afrika ülkelerine uğramaktan kaçınan Portekiz Angola'sındaki Luanda ve Isla de Sol'da bir süre duran uçağıyla gelmişti. Telefon edince bir taksiye atlayıp dairesine gelmesini söyledi Shannon ona. O yoldayken Shannon öteki 3 paralı askere telefon ederek dairesine çağırdı. Saat 6'da Güney Afrikalı gelince biraz sohbetten sonra ikinci toplantı başladı. Shannon Dupre'ye bir önceki gün ötekilere anlattıklarını anlatırken hepsi ses çıkarmadan dinledi. İşin niteliğini anlayan Jane'nin ağzı kulaklarına vardı. ''Tekrar savaşa mı gidiyoruz Cat? Ben bu işte varım.'' Çok güzel. Şimdi de senden istediklerim. Burada Londra'da kalacaksın. Bu nedenle kendine küçük bir daire bul. Bu işi yapmana yardımcı olurum. Evening Standard'a bir göz atarsak senin için uygun bir yeri hava kararmadan buluruz. Senden bütün giysilerimizi almanı istiyorum. 50 fanila, 50 külot ve 50 çifte naylon çoraba ihtiyacımız var. Her adam için bir de yedek gerekecek ve bu rakam 100'e çıkacak. Alacaklarının listesini daha sonra veririm. Bunları aldıktan sonra 50 tane savaş pantolonu, arazi ve ceketlere uyarsa daha iyi olur. Daha sonra da aynı renkte ve önden fermuarlı savaş gömlekleri alacaksın. Fanila, külot ve çorapları aynı yerden toptan alabilirsin. Ama pantolon ve gömlekleri değişik yerlerden al. Bundan sonra 50 tane yeşil bere, 50 çift postal alacaksın. Pantolonlar büyük boy olsun, gerekirse sonra kısaltırız. Gömlekler de yarısı büyük, yarısı orta boy. Postalları kamp malzemesi satan bir yerden al. İngiliz ordusunun kullandığı ağır postallardan istemiyorum. Önden bağlı, su geçirmez ve hafif olanlardan alırsın. Şimdi sıra ötekilere geldi. 50 tane kemer, fişeklik, el ve sırt çantası. Bunların hafif borularla desteklenmiş olmalarına dikkat et. Almanı istiyorum. Bunların içinde biçimleri biraz değiştirilecek olan bazuka roketleri taşınacak. Son olarak da 50 tane naylon uyku tulumu. Tamam mı? Tam listeyi sana daha sonra vereceğim. Dupre başıyla onayladı. Tamam, hepsi kaç para tutar? Aşağı yukarı 1000 sterlin. Şu yöntemle alırsın. Eline telefon rehberini al ve sarı sayfalarını çevir. Burada istediğin malzemeyi alabileceğin 10 ya da 15 mağazanın adını bulursun. Ceketleri, gömlekleri, kemerleri, bereleri, fişeklikleri, el çantalarını, sırt çantalarını ve postalları değişik mağazalardan al. Her mağazadan bir kalem eşyayı alırsın. Parayı peşin öde ve eşyayı alıp çık. Sormazlar ama sorarlarsa gerçek adını ve adresini verme. Eşyaları alınca bir emanet ambarında topla. İhraç etmek için gereken biçimde paketle ve 4 ayrı şirketle bunların gönderilmesi için anlaş. 4 postada göndereceğin malların Marsilya'da Bay Jean-Baptiste Langarotti'nin alması için bir ambara bırakılmasını isteyeceksin. Marsilya'daki hangi ambar diye sordu Dupre. Henüz bilmiyoruz dedi Şan'ın. Korsikalı'ya döndü. Jean, tekne ve motorları hangi ihracat firmasıyla göndereceğin kesinleşince, bu firmanın adını ve açık adresini bana, bu adrese ve bir kopyasını da Trafalgar Postanesi, posta kutusu X, Londra adresine Jean Dupre adıyla gönderirsin, tamam mı? Jean'ın söylediklerini Dupre için İngilizce'ye çevirirken Langarotti adresi yazdı. Jani, birkaç gün içinde oraya git ve kendine bir posta kutusu kirala. Jean'ın mektubu gelene kadar da kısa aralıklarla bak. Adresi alınca da malları gönder ve Marsilya'dan sonraki ihraç safhasının Langarotti'ye ait olduğunu bildir. Para sorununa gelince, Brüksel'den beklediğim paranın geldiğini az önce öğrendim. Jean'ın Dupre'nin uçak bilet koçanını alırken 3 Avrupalı ceplerinden kağıt parçaları çıkarıyorlardı. Jean'ın masanın üstünde bulunan 4 mektubu eline aldı. Her biri Bay Goosens'a yazılmıştı ve hepsine de hemen hemen aynı şeyler yazılıydı. Mektuplarda Credit Bank'tan Bay X için gösterilen paranın Bay Kate Brown'un hesabından alınıp X'in hesabına yatırılması isteniyordu. Mektuptaki boşluklara önce Londra'yla ötekilerin gelmiş olduğu Ostende, Marsilya, Münih ve Cape Town gidiş geliş uçak ücretlerini yazdı. Aynı zamanda Bay Goosens'dan mektup sahiplerine hemen 1250'şer dolar, ayrıca 5 Mayıs ve 5 Haziran'da da yine 1250'şer dolar havale etmesini istiyordu. Paralı askerler bir bir Shannon'a bankalarının adlarını yazdırdılar ve Shannon yazı makinesi başında mektuplardaki boşlukları doldurdu. Bitirince her adam kendi mektubunu alıp okuduktan sonra Shannon mektupları imzaladı. Zarflara koyarak her birine kendi mektubunu verdi ve postalamalarını istedi. Sonra da Londra'da geçecek 48 saat içindeki harcamalarını karşılamaları için 50'şer sterlin verdi ve ertesi sabah Londra'daki bankasının kapısında olmalarını istedi. Hepsi gittikten sonra oturdu. Afrika'da bulunan bir adama uzun bir mektup yazdı. Yazar arkadaşına telefon edip Afrikalı'nın adresinin doğru olup olmadığını kontrol etti. O akşam mektubu ekspres olarak postaya verdi ve tek başına akşam yemeğini yedi. Martin Thorpe öğle yemeğinden biraz önce Zwingli Bankası'ndaki Dr. Steinhofer'le görüşmesini yaptı. Sir James Manson daha önce ondan söz ettiği için Thorpe da aynı itibarı gördü. Bankacıya daha önce doldurulmuş olan imzalı 6 formu verdi. Yanında da hesap açtıran adamların imza örnekleri bulunan kartları. Bu formlar sırayla Bay Adams, Bay Ball, Bay Carter, Bay Davis, Bay Edwards ve Bay Frost adına doldurulmuştu. Her forma iki de mektup eklenmişti. Biri Adams, Ball, Carter, Davis, Edwards ve Frost adlı bayların ayrı ayrı Bay Martin Thorpe'a yetki verdiklerini açıklıyordu. İkinci mektuplar Sir James Manson'ın imzasını taşıyordu. Doktor Steinhofer'dan bu altı adamın hesaplarına kendi hesabından 50 biner sterlin aktarmasını istiyordu. Doktor Steinhofer ne bir ahmaktı ne de bankacılık işine yeni girmişti. Sir James'in iş ortaklarının adlarının sırayla alfabenin ilk altı harfiyle başladığını gözünden kaçırmadı ve bunun bir rastlantı olabileceğine inanmadı. Bu adlarla hiç kimsenin yaşamadığından emindi ama işin bu yönü onu ilgilendirmezdi. Eğer bir İngiliz iş adamı şirketler yasasının güçlüklerini yenmek için böyle bir yola başvurursa bu onun bileceği bir işti. Üstelik Dr. Steinhofer birçok İngiliz iş adamı hakkında öylesine şeyler biliyordu ki Ticaret Bakanlığı bunlarla uğraşmaya kalksa bu yüzyılın sonuna kadar başka bir işe zaman ayıramazdı. Bu işe göz yumup Martin Thorpe'dan formları alması için başka bir neden daha vardı. Eğer Sir James bir şirketi gizlice ele geçirmek istiyorsa bunun nedeni ancak birden yükselecek pay senetlerinin değeri olmalıydı. Dr. Steinhofer böyle bir işlem için başka bir neden görmüyordu. Bu durumda da İsviçreli bankacının kendi hesabına birkaç senet almasını önleyecek bir şey de yoktu. Üstüne gözlerimizi diktiğimiz şirketin adı Bormak Ticaret Şirketi dedi Thorpe yavaşça. Şirketin durumu hakkında genel bilgi verdi ve senetlerin %30'unun 300 bin pay senedinin yaşlı dul bayan McAllister'ın elinde olduğunu açıkladı. Bu kadının elindeki senetlerin daha önce alınması için girişimlerde bulunduğuna inanmamız için elimizde yeterince neden var diye devam etti. Ama kimse bu senetleri almayı başaramamış. Bir de biz deneyeceğiz. Eğer başaramazsak başka bir paravan şirket bulacağız. Doktor Steinhofer bir yandan pürosunu içerken sessizce dinliyordu. Bildiğiniz gibi Doktor Steinhofer bir kişinin kimliğini açıklamadan bu senetlerin hepsini almasına olanak yok. Bu nedenle bu senetleri eşit oranda Bay Adams, Bay Ball, Bay Carter ve Bay Davis alacak. Her birinin eline toplam senet sayısının %7,5'u geçecek. Bu dört adamın adına senetleri almanızı rica ediyoruz. Doktor Steinhofer başıyla onayladı. Alışkındı bu tür işlere. Nasıl isterseniz Bay Thorpe. Alıcının adı üstünde belirtilmeyen bir senet satış belgesini imzalaması için yaşlı kadını ikna etmeye çalışacağım. Bu davranışımın nedeni basit. Bizim İngiltere'deki insanlar, özellikle yaşlı kadınlar, böyle bir iş için kendilerini arayan bankacıyı, nasıl söyleyeyim, gizli bir örgüt üyesi sanırlar. Korkunç bulurlar demek istediğinizi anlıyorum dedi Doktor Steinhofer açık açık. Sizi çok iyi anlıyorum. Öyleyse böyle davranalım. Yaşlı kadınla yapacağınız görüşmeden sonra bu işin geri kalan bölümü hakkında görüşürüz. Söyleyin Sir James'e sakın korkmasın. Alım dört değişik kişi tarafından ve ticaret yasalarını çiğnemeden gerçekleştirilecek. Sir James Manson'ın da söylediği gibi Martin Thorpe hava kararmadan Londra'ya geri dönmüş ve hafta sonu başlamıştı. Saat 12'ye gelmeden Shannon bankadan çıkınca dört paralı askerin kapıda onu beklemekte olduğunu gördü. Elinde dört tane kahverengi zarf vardı. Mark, bu senin. İçinde 500 sterlin var. Evinde kalacağına göre en az harcamayı sen yapacaksın. Elindeki parayla üstü kapalı bir kamyon alacak, bir de garaj kiralayacaksın. Alacağın başka şeyler de olacak. Onların listesini zarfın içinde bulacaksın. Schmeisser'leri elinde bulunduran adamı bul ve benimle görüşmesini sağla. Aşağı yukarı 10 gün sonra seni meyhanenden ararım. İri yarı Belçikalı başıyla onayladı ve kaldırım yanında bekleyen bir taksiyi çağırdı. Taksiyle Victoria istasyonuna, oradan da trene binip Ostende'ye giden gemiye yetişecekti. Kurt, bu da senin zarfın. İçine 1000 sterlin var. Çünkü sen daha çok yolculuk yapacaksın. 40 gün içinde isteğimize uygun gemiyi bul. Telefon ve telgrafla benimle bağlantı kur. Ama her ikisini de kullanırken çok dikkatli ol. Daireme yazacağım mektupları istediğin gibi yazabilirsin. Bana gelen mektuplar açılıyorsa zaten bittik demektir. Jean-Baptiste 500 sterlin de sana. 40 gün bununla geçinmelisin. Başını belaya sokma ve tekin olmayan yerlere gitme. Bir banka hesabı aç ve bana bildir. Alacağın malların marka ve fiyatlarını uygun bulursam gerekli olan parayı gönderirim. Gemiyle taşıma firmasını da unutma. Hiçbir zaman yasa dışı davranışta bulunma. Fransızla Alman paraları ve talimatı aldıktan sonra ikinci bir taksiyi çevirdiler. İkisi de havaalanına gidiyordu. Zemler Napoli, Langarotti'den Marsilya uçağına binecekti. Shannon Dupre'nin koluna girdi ve birlikte Piccadilly'den aşağı doğru yürürken onun zarfını da verdi. Jani, zarfın içine 1500 sterlin koydum. 1000 sterlinle gerekli olan malzemeyi alacak, ambar ücretini ödeyeceksin. 500 de seni bir ay ya da 6 hafta idare eder. Alım işine hiç zaman harcamadan pazartesi günü başlamanı istiyorum. Hafta sonunda rehberin sarı sayfalarından senin için gerekli olan listeyi çıkar ve nereden ne alacağını safla. 30 gün içinde her şeyin alınmış olmasını istiyorum. Çünkü 45 gün içinde Marsilya'da olması gerekiyor. Durdular ve Shannon bir akşam gazetesi aldı. İlanların bulunduğu sayfayı açtı. Dupre'ye bu sütunlarda eşyalı ya da boş kiralık bir daire bulabileceğini söyledi. Bu akşama kadar kendine küçük bir daire bul. Yarın sabah da bana adresini bildir. Hyde Park'ın köşesine gelince ayrıldılar. 15. ayrımın sonu.